Hayırlı akşamlar Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri. Genç Zamanı programına hoş geldiniz. Salih Yüzgenç ile Genç Zamanı'nda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Seyfullah Bayram'ı ağırlıyoruz. Kendisi Dertli Sözlüğün, çok dertli, dert yüklü bir internet sözlüğünün editörü, müdürü bugün bizlerle birlikte olacak. Kendisine sözlüklerden yola çıkarak sorular soracağız. Dertli Sözlüğü soracağız. Dertli Sözlük ne demektir, ne yapar? Gerçekten adı gibi dertli midir soracağız. Konuğumuza hoş geldin diyoruz. Seyfullah hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Salih.
Nasılsın? İnşallah afiyettesin.
İyiyim hamdolsun.
Seni burada görmekten dolayı mutluyuz. Çünkü burada bu zamana kadar birçok konuğu ağırladık. Belki ilk defa mı bir sözlük üzerine, internet sözlüğü üzerine bir konuğumuzu radyomuza misafir etmiş oluyoruz. Tabii dertli sözlüğü sizler duyanlar muhakkak vardır dinleyicilerimiz arasında ama duymayanlar da olabilir. Dertli sözlük arkadaşlar nasıl ki internette böyle interaktif sözlükler var malum. Onlar gibi olan ama onu kendi içindeki politikalarla ayıran tarafları da olan bir sözlük. Bugün de Seyfullah'a biraz onlara soracağız ki dertli sözlük öyle yeni bir sözlük de değil. Yani dertli sözlük dediğimiz zaman ilk defa duydum acaba yeni mi açıldı falan. Dertli sözlük kaçıncı senesinde abi?
7. senesini doldurdu. Şu an 8. senesinin ilk ayında.
8. senesinin ilk ayında. Evet, maşallah. Yani dertli sözlük açıldığı gün okula başlayan bir çocuk.
Şu an ilk 4'ü bitirmiş olsun.
Aynen. Evet. Yok soru yanlış oldu. Doğan bir çocuk ikinci sınıfa gidiyor.
İkinci sınıfa geçiyor.
Soruyu öyle sormak lazımdı. Bugün bundan bahsedeceğiz. Ben çok keyif alacağımı düşünüyorum kendi adıma programdan. Çünkü Seyfullah Bayram'ın zaten kendi muhabbeti de çok özeldir Seyfullah abinin. Ve dertli sözlükten de bahsederken hani kelimelerin o internetle buluşması, sanal gelen sanal gider kavramının belki internette nasıl nüfuz ettiği kelimelerle bugün programımızın ana konsepti olacak. Tabii öncelikle Seyfullah abi bizler tanısak da sizlerin de tanımasını çok isteriz. O yüzden kendisine kısaca Seyfullah Bayram kimdir diye sormak istiyoruz.
Eyvallah. Ben Seyfullah Bayram. Vanlıyım. Grafik tasarım ve reklam işleriyle uğraşıyorum. 2010'dan beri de Dert Sözlüğün kurucusu ve müdürlüğünü yapıyorum. Bunun yanında çeşitli platformlarda etimoloji ile ilgili kelimelerle ilgili çalışmalar yapmaktayız. Ve yine farklı arkadaş ekipleriyle de sinema üzerine çalışmalar yapmaktayız. Kısaca eyvallah. Böyle.
Senin tabii asıl mesleğin de grafik tasarım.
Asıl meslek tasarım evet, reklam.
Şimdi reklam, grafik tasarım gibi meslekler yani gibi alanlar insanın zaten hayal dünyasını, ufkunu açan alanlar. Kelimelerle de aslında onun ilişkisini insan düşündüğü
yani
zaman.
Hepsi birbiriyle ilişkili aslında. Yani kelimeler reklamı destekliyor, reklam sinemadan destekleniyor. Yani genel olarak kelime ve görsel olmak üzere iki türlü kültürün zenginliğini gerektiren işler yapıyorum biraz da. Yani hepsi birbiriyle alakalı aslında. Çok alakasız işler değiller o anlamda. Evet.
Eyvallah. İnşallah hayırlı olur diyelim çalışmalarınız. İnşallah. Şimdi dertli sözlükten bahsedebiliriz o zaman. Nasıl kuruldu, yolculuğuna nasıl başladı? Bizler belki genç zamanında bu zamana kadar ağırlamadık sizi ama ağırlamamız da gerekirdi. 8. senesinin girmesi hasabıyla davet edelim dedik. Neler yapıyorsunuz? Dertli sözlük nasıl kuruldu? Hangi amaçlar doğrultusunda kuruldu? Biraz bahseder misiniz?
Eyvallah. Dertli sözlük interaktif bir sözlüktür. Yani kelimenin tam manasıyla. Farkı şudur, farkı ismindeki dertten hareketle hem uslubuyla hem muhtevasıyla bir derdi olan, bir gayesi olan ve diğerlerinden bu farkla ayrılan bir interaktif sözlüktür. 2010 senesinin Nisan ayında Genç Dergi Mutfağı'nda kuruldu. O dönem Genç Dergimizin görsel yönetmeni Semih Taneri abinin fikriydi ilk olarak. Bir sözlük spot üzerinden kurmuştu. Yani bir blog tarzı bir sözlükler vardı o dönemler. Hani olur mu diye bir deneyelim diye gençgönüllüyüz.sözlükspot.com diye bir domainde sözlüğümüzü açmıştık. İlk bir iki hafta içerisinde çok ciddi bir talep oldu sözlüğe. O haldeki sözlüğe yani o sözlük. Teknik anlamda birçok şey müdahale edemediğimiz, içerik anlamda yönetimi kısıtlı olan bir sözlüktü. Ama çok ciddi bir rağbet oldu. İnsanlar sevdiler, teveccüh gösterdiler. O zaman bunu daha böyle kendi adımızla, kendi sahnemizle oynayabileceğimiz bir yere dönüştürelim dedik. Ben Semih Taner abi ve o dönemki genç dergi yazarlarından ve yayın kurulu üyelerinden Ali Düz ile birlikte hemen çalışmalara başladık. İsim olarak da ne olsun dediğimizde insanlara herkes iki isim etrafında birleşti. Birincisi genç sözlük olsundu, gencin adından hareketle. İkincisi de gencin misyondan hareketle, dert çağrısı misyondan hareketle dertli sözlük olsun denildi. Genç sözlük alanı da doluydu. Zaten dert sözlükte daha böyle mesajımızı da vermesi açısından daha anlamlı gelmişti bize. Dert sözlük domeniyle o gün 21 Nisan 2010 çarşamba günü sözlüğümüz yayına başladı. O günden bugüne de yaklaşık 3000 civarı kayıtlı yazar. Bunların sadece 3'te 1 ama onaylı yazar. Yani her başvuruyu kabul etmiyor çünkü bir derdimiz var diyorsak, bir usluk derdimiz var diyorsak bunu yapmak mecburiyetindeyiz. O civarda bir yazar sayısıyla değişen bir trafikle, mesela gelmeden önce baktım ben bugün kaç kişi girmiş, dün kaç kişi girmiş diye. Yani son haftada ortalama mesela 150-200 arası bir tekil ziyaretçi trafiği var. Ama bu çok değişken bir sayı. Bir ay sonra ya da önümüz Ramazan'da muhtemelen biraz daha artacaktır. Ya da belli dönemlerde azalıp artan bir trafiği var. Yani teknik olarak ders sözlüğün tanımı bu.
Eyvallah.
Ama farkı nedir dersek, işte başta belirttiğim gibi hem muhteva anlamında hem üslup anlamında bir derdi olan, bir kaliteyi amaçlayan, bu noktada faydalı ilmi önemseyen, dedikodusuz ve öneriler barındıran eleştiriyi önemseyen ve bunu destekleyen bir üslubumuz var, bir yapımız var. Buna göre tanımları gözden geçiren, gerekirse silen ya da tasih gönderen bir moderasyon ekibimiz de var, yönetim kadromuz da var. Böyle yani dert sözlük tanımlayacaksak.
Şu an bahsettiğiniz gibi 3000'den fazla, 3000'e yakın kullanıcı olduğunu söylediniz. Hı-hı. Bunların yaklaşık 3'te 1'i o zaman.
Evet, 3'te 1'i.
Şu an faaliyette. Yani. Aslında hani ortalamaya
hatta
baktığımız...
Hatta daha da azı olabilir yani.
Şimdi diğer sözlüklerle belki mukayese ettiğimiz zaman, mesela çok büyük sözlükler var internette faaliyet gösteren. Tabii onların bir tanesi mesela ahlaksızlıkla, belaltı ifadelerle, belaltı ifadelerin nüfuz etmesiyle kendini var ediyor. Bir tanesi var, o biraz da ortalarda belki. Hani güzel şeyler de bulabiliyorsunuz ama yine de çok karışık bir yer. Hatta oraya çöplük diyenler de var yani. Sözlük değil de çöplük diyorlar mesela. Ve ihale sözlük vardı, ihale sözlük meşhur. Sonra işte o ismi değişti, kapatıldı vesaire, bir sürü olaylar oldu. Şimdi dertli sözlük 7 yıldır ayakta. Evet. 8. yılına girdi. Yazar sayısı günden gün artıyor mu? Talepler yüksek mi? Yoksa hani şey moduna mı girdi biraz Seyfullah abi? Samimiyetten soruyorum. Ya bu şu an böyle bir sözlük var, muhabbetine devam ediyor gibi miyiz? Projelerde var mı yani bu anlamda? Belki kafanızda sizin tasarladığınız başka şeyler vardır şu an.
Yani şöyle, sözlüğe kayıt olmak anlamında kayıt olan kullanıcı sayısı çok daha fazla. Yani yazar dediğim sözlüğe kayıt olmuş ve birkaç, en azından 10 tane içerik girmesi gerekiyor bir yazarın.
Anladım.
O 10 içeriği moderasyon ekibimizle beraber gözden geçiriyoruz, kontrol ediyoruz. Tamam, bu yazar olabilir dediklerimizi onaylıyoruz. Sözlüğe kayıt olmuş, arada girip okuyan ama hiçbir giriş yapmamış, hiçbir tanımda bulunmamış yazar sayısı, kullanıcı sayısı daha doğrusu çok daha fazla. Bu 3000 civarı dediğim, en az bir tane de olsa tanım girmiş yazarlar. Şimdi sözlüğün dediğin boyutu ise çok değişken bir şey aslında. Yani mesela şey dönemler oldu. Tamam, acaba sözlük, acaba, çünkü her doğan şey ölür.
Evet.
Bu internet,
bir gün ölür.
Her doğan şey ölür. Bu ülkeler için de geçerlidir. Platformlar için de geçerlidir. Kurumlar için de geçerlidir. Yani dertli sözlüğün de bir gün tamam artık sözlüklerin miadı doldu, çok fazla süründürmeden kapatalım diyeceğimiz vakti gelecektir. Hatta bunu düşündüğümüz zamanlar da oldu birkaç sene öncesinden. Acaba doldurduk mu ömrümüzü diye. Ama tam onu dediğimiz anda yeni bir yazar kitlesi geliyor ve onlar yürütmeye başlıyorlar. Bu biraz zamanla alakalı bir şey. Belki de yaşla alakalı bir şey. Belki de bir yazarın sözlükte geçirebileceği süreyle alakalı bir şey. Yani bir yazar sözlüğe yazar oluyor, seviyor, bayağı bir götürüyor. Bir sene, iki sene, üç sene. Bir süre sonra ya kendi yoruluyor ya da artık yaşlandığını hissediyor. Belki de oturmuş.
Bırakmak zorunda kalıyor.
Bırakmak zorunda kalıyor. Belki de hayat meşgalesi artıyor. İşi gücü artıyor, yoğunluğu artıyor. Ya benim kendi adıma da hani sözlük üzerindeki performansıma baktığımız zaman 7 sene önceki performansımla bugünkü performansım elbette ki aynı değil. Zaten şu an bir yönetici ekibimiz var, bir 10 kişilik. Geneli Ankara'da bulunan gönüllü bir ekibimiz tamamen. Zaten işin büyük bir çoğunluğunu onlar devam ettiriyorlar. İşte sosyal medyalardaki tanıtımlarından ya da sözlüğün içerisindeki yönetim işlerinden. Yani sözlük miadını doldurdu diyemem o yüzden bugün. Hala, çünkü halen interneti kullanan, internette içerik üreten bir genç bir kitle var. Ve bunlar gelmeye, yazmaya devam ediyorlar. Ama şu anki durum sözlüğün potansiyeli mi? Değil. Bunu bir öz eleştiri olarak söyleyebilirim. Şu an sözlük işte günlük tekil ziyaretçi sayısı 200'lerden rahatlıkla 1000'e çıkabilecek bir potansiyeli olan bir sözlük. Bu potansiyel içinde belki biraz daha yeniden bir gayret etmek gerekiyor.
Evet. Buradan o zaman bir çağrıda bulunmuş olalım aslında.
Buradan bu vesileyle bir çağrıda bulunmuş
olalım. Evet, yani dertli sözlük ciddi bir altyapısı olan bir sözlük. Yani 8. yılına girdiği için bunu rahatlıkla söylüyorum. Bizler de kullanıyoruz orayı.
Eyvallah.
Buradan ismimizi söylemeyelim, nickname'imizi söylemeyelim ama bizler de kullanıyoruz. Seyfullah abi tanıyordur benim kullanıcı ismimi. Yani, evet. Muhakkak. Bazen ben de bir şeyler yazıyorum. Niye yazıyorum? Birincisi şu yüzden, kafamızda bazı şeyler birikiyor. Yani her insan yazacağı şeyler var abi. Bu kesinlikle
muhakkak,
öyle.
Muhakkak, evet.
Bir üniversite öğrencisi, mesela edebiyat okuyorsun. Fen Edebiyat Fakültesi'nde edebiyat bölümü öğrencisisin. Tez dönemindesin ya da bitirme projesi hazırlıyorsun vesaire. Birçok şey okuyorsun. Kitapları okuyorsun, kitap isimlerine bakıyorsun, hocalara bakıyorsun, tarihteki yaşanmış olaylara bakıyorsun. Ya oradan bir bölümü oraya koy ya mesela. Yani çok zevkli bir şey bu aslında.
Yani hem paylaşım...
Evet.
Yani faydalı bir paylaşımı sağlamış oluyoruz. Buna bir sahne olmuş oluyoruz. Hem de şöyle bir artısı daha var. Senin daha çok böyle fark edebileceğin bir artısı. Yani 7 yıldır mesela ben 7 yıldır yazan yazarlarımız da var. 5-6 yıldır 7 yıldır yazan yazarlarımız da var. Yani kendi adıma söyleyeyim ben. 7 yıl önce dert sözlüğe yazdığım tanımlarla bugüne baktığım zaman dert sözlük bana ciddi bir yazı becerisi de kazandırmış diğer taraftan.
Hmm, yani, çok önemli. Bu dediğin çok önemli.
Çünkü dert sözlüğe tanım girince atıyorum elma diye bir başlık var. Herkes elma hakkında bildiklerini ya da düşüncelerini söylüyor. Biz noktadan sonra hem farklılaşmak hem de orijinalleşmek zorunda tanım. Çünkü elma bir meyve. Yani ondan sonra gelen bir meyve diyemez haliyle.
Hı hı.
İşte Newton'un kafasına düşen şey gibi. Bu hem farklı orijinal düşünme becerisini arttırıyor hem de yazma becerisini arttırıyor. Yazma becerisini arttırmasında şöyle bir sebepten çok ciddi bir müdahale eden bir moderasyon ekibi var. Hani ciddi yazım yanlışları olduğu durumda ya tanımı silip tekrar gönderen, hani bunu düzelt bir daha yayına sok gibi. Ya da işte şurada yanlış bilgi var silip ya da orijinal değil başkasından kopyaladın deyip silen bir moderasyon ekibi de olduğu için yani sözlük ciddi anlamda yazma becerisini de arttıran bir platform diyebilirim rahatlıkla.
Eyvallah.
Yani bu açıdan kendi tecrübelerimden hareketle söylüyorum.
Evet.
7 sene önceki tanımlarıma baktığım zaman bazen ana bunu ben mi yazmışım ya deyip silesim gelebiliyor. Ama silmiyorum. Yani tarihe şahit olarak kalsın diye.
Eyvallah.
Yani hali hazırda yazan yazarlarımız da buna bakabilirler. Hani 7 sene önceki ya da ilk yazdığı tanımlara baksınlar muhtemelen ben mi yazmışım ya bunu deyip bir...
Doğru. Nereden nereye geldiğini görür insan.
Evet.
Aynen. Evet. Şimdi... Peki dertli sözlük üzerinden yine hareket edelim. Sözlüğün içerisinde hareket edelim yani daha doğrusu. Kullandığınız kelimeler yani eleme süzgeceniz, filtreniz nasıl bir sistematiğe sahip? Her kelime sonuçta sözlükte yer bulamıyor. Argo, bel altı esprilere muhakkak yer vermiyorsunuz. Bu çerçeveyi nasıl belirlediniz? Niye böyle bir şey yapmak istediniz? Şu anki toplum yapısında özellikle gençlerin belki de büyük kısmı yani bu bir eleştiridir ve bunu herkesin kabul etmesi gerekir. Daha çok o bel altı ile birleşen anlayışı seviyor yani maalesef. Bir kesim yani ciddi bir kesim tabii ki bunun karşısında ama yani genel kitleye baktığımız zaman üniversite gençliği özellikle yani karikatürlerin de ortaya çıkışına bakalım. Yani Müslümanca ya da İslami hassasiyeti göstererek hareket eden mizah dergileri, karikatüristler çok sınırları açamadılar yani maalesef. Çünkü onun kökeni oradan çıktı. Yani hani derler ya bir şey yapıcısı, kurucusu nasılsa sen sabaha kadar değiştirsen de o kendini bulur. Bu Türkiye'deki politik yapıyla da alakalıdır yani aslında baktığınız zaman. Bir şeyi ne kadar değiştirseniz de ilk anlayışı nasılsa, hamuru nasıl mayalandıysa oraya doğru geri dönüyor sonra. Şimdi sözlüklerde, kelimelerde de bu var biraz sanki. Yani gençleri biz ne kadar uğraşsak da ya arkadaşlar bakın Müslümanca hani biz bir şeyler yapalım. Onlar yine de belki alttan hala karikatürlerin önünde gördüğümüz gibi oraya yönelebiliyorlar. Bu konuda neler söylersin Seyfullah abi?
Yani dert sözlük ilk kurulduğu zaman bir manifesto yayınladık. Sözlüğümüzün manifestosu diye. Manifestonun ikinci cümlesinden itibaren şöyle bir cümlemiz vardı. Dert sözlük incitmeyi ve incitilmeyi sevmez. güzeli sever ama iyi daha çok sever şeklinde. Yani bu incitmek, incitilmek, yani bir başkasını incitebilecek bir sözün en, yani illa argo olmasına gerek yok. Pekala günlük hayatta kullanılabilecek bir kelimeyle de başkasını incitebilirsiniz. Şahsiyetine dokunabilirsiniz haksız yere ve bilgiye dayanmadan. Bu noktada birincisi, yani en ufak bir incitecek söze müsaade edilmedi ilk baştan beri. Ve sözlü alınan yazarların da tanımlarında bu hassasiyet gözlendi. Yani fikri olarak bir şeyler paylaşsın dedik. Üslubu, yazı üslubu düzgün olsun dedik. Ve yani bu taraf tarafsız, yani her türlü düşünceden olabilir bu. Hı. Önemli değil. Hatta şey bile olmuştu. Bir şimdi kendi hesabını sonra kendisi dondurdu da. Yani bildiğimiz şey, ilk 10 tanım girmiş yazar. Baktım. Güzel, yani kendince bilgiye dayanan şeyler yazmış. Katılırız katılmayız. Üslubu da çok hakaret eden bir üslubu yok. Ama değişik bir isim vardı. Yani hem kullanıcı ismi hem de gerçek profil sayfasındaki ismi, mail adresi falan. Merak ettim. Yani o isimle işte Google'dan falan arattım. Baktım gerçekten bir o isimde bir biri var yani. Bir müşteri kullanan biri değil. Yazarlık başvurusunu onayladım. Yani içerik giriyor. Adam yani gayrimüslim ve Türk, yani birçok şeye karşı bizim savunduğumuz. Ama sadece bilgi paylaşıyor. Bazen kendi düşüncesini de paylaşıyor ve kimseye hakaret etmiyor. Ya bu, yani anlatabiliyor muyum ya? Bizim asıl şeyimiz, derdimiz.
İstediğimiz buydu.
Yani bir şeyler yazsın, bilgi paylaşsın ve kimseye dokunmasın. Yani kimsenin şahsiyetine ya da değerlerine incitici laf söylemesin. Eleştirisi de dedikodusuz olsun. Böyle kuru, sadece gürültüden oluşan eleştiriler dedi bulunmasın dedik, diyorduk. Ya bu noktada her türlü çeşit düşünceden bir yazar çeşidi oluşuyordu. Hmm. Ama en ufak bir karşı taraf ya da bir şahsiyeti incitecek bir söze asla müsaade etmedik. Bu zamanla ders sözlüğün dili olmaya başlıyor zaten. Hani başta bunu kural olarak koyuyorsunuz ve sağlam bir şekilde arkasında duruyorsunuz bu kuralınızın. Daha sonra sözlüğün bütün yazarları zaten bu süzgeçten geçip de gelmiş kişiler oldukları için bir, hani aradan çıkan bir yazara kendileri zaten dur diyebiliyorlardı.
Evet.
Yani mesela benim memlekette tatil olduğum bir dönemde bilgisayar imkanlarım falan yoktu. İnternet de yok. Gece vakti telefon çaldı. Sözlükten bir arkadaş beni arıyor. Ya sözlük karışmış falan, internet imkanı varsa bir müdahale et falan diye. Ne oldu? İşte bir tane yazar aradan çıkmış. Böyle saçma sapan denebilecek bir hakaret var şeylerde bulunmuş ama yani hakaret var dediğimiz şey şu an internetteki genel üslupla kıyasladığımız zaman çok çok çok çok masum denebilecek bir ifade aslında.
İltifat yani aslında.
Belki iltifat denecek bir şey ama evet. Hani sözlüğün dili kendisi onu itiyor,
evet,
zaten.
Evet, reddediyor. Maalesef.
Ve ben yani şey yapmadım. Hani bilgisayara ulaşmak, bilgisayar aramak zahmetinde bulunmadım. Bir şey olmaz dedim. O bilgisayar kendi gider zaten dedim arkadaşa. Hakikaten bir saat falan bile sürmeden, yani kendi o içeriği yazan adamın kendisi ya ben buraya ait değilim deyip gitti zaten. O noktada ders sözlüğün nezih bir mekan diyebiliriz rahatlıkla. Yani kendi çirkinliği kendisi iten nezih bir mekan diyebiliriz.
Evet.
Zaten yani 3000-5000 arası bir yazar sayısı dediğimiz zaman bu günümüzdeki dijital platformlar için çok çok çok düşük bir sayı.
Hı hı.
Böyle bir hani 7 yılda 5000 kişiye mi ulaşıldı gibi bir zan oluşabilir. Öyle bir şey olmak zorunda. Çok nezih olmak istiyorsak bunu sağlamak zorundaydı. Yani biraz biz bunu istediğimiz için bu sayıya ulaştık zaten. Nezih bir mekan olmak istediğimiz için bu sayıya ulaştık.
Eyvallah. Zaten sözlük dediğimiz zaman Seyfullah abi, buraya kelimelerin anlamlarına giren,
hı-hı,
yani bir şey ortaya koyan bir yer anlıyorum ben sözlükten. Kastedildiği zaman.
Sadece
sözlük
kelime olarak desek biraz kısıtlamış oluruz.
Yok, hayır. Yani
kelimeler, olaylar.
Olaylar, gündem, meseleler. Yani bir şey anlatıyor, hı-hı, bir şey tanıtıyor. Ama tutup da oraya diğer bazı sözlüklerde gördüğümüz gibi ahlaksızca şeyler yazmanın, hakaret etmenin. Yani hiçbir karşılığı yok aslında. Sözlük kelimesine karşı bir şey bu.
Yani o tanıttığınız kelime de hiçbir faydası yok.
Hı-hı.
Yani ilme de, bilgiye de faydası yok. Sadece yazan kişinin kendisini boş yere tatmin etmesi. Başka bir şey yok. Hani kendisine de faydası yok açıkçası, zararı var.
Yani çünkü o sözlüğü artık bir blok olarak kullanmak gibi sanki belki. Yani git Facebook'unda, Twitter'ında, Instagram'ında istediğini yaz ama sözlükte yazdığın zaman oranın anlayışına bence ters. Ve bunu diğer sözlük sitelerinin de aslında biraz görmesi lazım. Anlamaları evet. lazım yani.
Yani edeple gelen lütufla gider diye bir bizim evet. kültürümüzün, medeniyetimizin bir
Azim Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesinde yazılı
bir baş sözümüz var tabir caizse. Baş söz nasıl bir uygun tabi bilmiyorum ama. Yani o sözün manasını ben şöyle anlıyorum bir taraftan da. Şu an önümde kalem var mesela, elimde kalem var. Yani kalemin kendisinden ya da kalem kelimesinin manasından istifade etmek istiyorsam bu kalemin kelamdan türediğine ya da diğer bütün manalarına vakıf olmak istiyorsam bu en başta bu kalemle ilgili konuşurken buna bir hürmetim, bir edebim olmalı. Bu olmazsa bu kalemle ilgili ulaşacağım bilgilerden de mahrum olmuş oluyorum. Yani ya da işte kendi okuduğumuz bölümle alakalı. Atıyorum tarih okuyan biri tarih kitaplarına böyle lakayt bir şekilde yaklaşıyorsa oradaki bilgiden de mahrum olur. Bu noktada hani düşünceleri yazarken de o hakaret işin içine girdiği zaman, lakaytlık işin içine girdiği zaman ya da aşırı argo işin içine girdiği zaman o bilgiden de mahrum olmuş oluyor insan zaten. Ben buna inanıyorum. Yani sözlükte de bu zemini oluşturmaya çalıştık 7 yıldan beri. Görece de başardığımızı düşünüyorum.
Eyvallah. Toplam tanım sayısı belli mi Seyfullah abi? Girilen tanım sayısı. Entry o, diyorlar değil mi ona da? Onu bir
evet, o karşılığı. Belli de ders sözlükte istatistikler sayfasından ulaşılabilir o ama yani tam olarak bir sayı veremeyeceğim belki ama istatistikler sayfasından ulaşılabilir ona. Çünkü herkese açık istatistikler butonu var. Oradan ulaşılabilir.
En çok tanım giren yazarın adı nedir?
En çok tanım giren sanırım 3 kişi söz edeceksen biri benimdir muhtemelen. Dertli Gözlük diye bir yazarımız var. Sağ olsun kendisi yani her gün en az bir kere uğruyor desem abartmış olmam diye düşünüyorum. Zübde-i Alem diye bir yazarımız var.
Zübde-i Alem.
Zübde-i Alem.
İsimler de tanım gerektiriyor evet, aslında.
İsimler de bir dertli sözün kimliğine uygun bir evet. Profil var.
Zübde-i Alem. Çok güzel.
Böyle yani 3 isim vereceksen bir de benimdir. Sır diye.
Kendini de ifşa ettin burada abi.
Yani ifşa olunacak bir durumu çoktan geçtim de.
Zaten herkes tanıyor diyorsun ha.
Evet yani sır olarak ifşa olmak da ayrı bir ironi oluyor tabii burada ama.
Zübde-i Alem yani çekirdek öz anlamında mı geliyor? Nasıl bir şey bu?
Zübde.
Alemin özü gibi bir şey mi?
Gibi evet.
Alemin özü. Alemin çekirdeği gibi sanki.
Dertli gözlük var gene.
Çok güzel ya. Peki en az tanım giren desek zaten çok fazladır.
Çok fazla. Sıfır olarak.
Sıfır tanımla. Peki bu sözlükte yazarlık yapanlar arasında böyle çok popüler tanıdığımız isimler oluyor mu? Hani öyle karşılaştığınız oluyor mu? Aa bu adam da sözlükte yazar mı olmak istedi gibi şeylerle karşılaştınız mı hiç?
Yani evet olmuştur. Yani
kimler kitap, kimler geçti diyorsunuz
kimler,
ha?
Kimler geçti. kitabı olan yazarlardan da. Çok yani güzel. Hali hazırda 3 kitabı olan bir yazar.
Şu an yazıyor.
Yazıyor. Büyük bir gençlik dergisinin ilk editörü, genel yayın yönetmeni de.
Yazıyor.
Yazıyor. İsim vermeyelim. Türkiye'nin en büyük gençlik dergisi diyebiliriz ona.
O kendisi bilir.
O kendisini bilir. Böyle.
Evet. Peki şimdi dertli sözlükle alakalı bizim beklentimiz
hatta
yüksek.
Bir radyoda evet. Genç Zaman diye program yapan ünlü bir radyo sunucusu da dertli sözlükle yazıyor deyip.
Beni mi kastettin Seyfullah? Ben zaten yazıyorum ya. Ben zaten yani. Yazıyorum. Ama nickname'imi paylaşamayacağım. Bazen,
yok paylaşmayalım. Evet,
bazen ben çünkü farklı şeyler yazıyorum.
Yok güzel oldu.
Bir de şunu da ben burada söyleyebilirim. Yani şu an muhabbet tam samimi kıvama geldi. Açıkça söyleyeyim. Yazı yazmaya, kitapla olan ilgim zaten yüksekti her zaman benim. Yani severdim yazı yazmayı, konuşmayı. Kitap okumayı vesaire. Şimdi sözlükler de bizler için aslında bulunmaz bir nimet oldu. Sadece dertli sözlük değil, diğer birçok yerde aslında kendimizi alan oluşturduk yani bizler. Burada açıkça söyleyebilirim yani. Birkaç yerde daha benimle karşılaşabilirsiniz. O yüzden bazen operasyonel olarak oralarda bulunuyoruz. Hani bakıyoruz algı kötü orada. Kötü giden bir şeyler var. Düzeltelim diye giriyoruz biz de araya. Bunu yaptığımız oluyor tabii ki. Bunu yapmamız da lazım. Geri durarak, olaylardan kaçarak bu olmaz ki. Yani sosyal medyadaki dil kötü diye biz bu ülkenin gençleri olarak, Müslümanca düşünmeye, Müslümanca yaşamaya çalışan gençler olarak biz sosyal medyanın dili kötü diye sosyal medyaya girmeyecek miyiz? Veya o bahsettiğimiz interaktif sözlükler, buralardan geri mi duracağız? oradaki kötü tanım ne kadar çoksa ben de öyle o kadar iyi tanım girerek orada yer almak istiyorum. Bu kadar yapmak istedim, bu benim yani. Bu kadar basit. Yaptı. Bakıyorum o sözlüğe, hani çöplük diyorlar ya, bilmem ne çöplük diyorlar. Mesela o sözlüğe bakıyorum, tanımlar kötü. Argo, bel altı, aşağılama, hakaret vesaire, tamam. Ama şöyle bir şey var. Bizim oraya girip yapıcı olarak ve güzellik olarak kendimizi yer açmamız, kendimizi orada göstermemiz lazım. Bu şey gibi değil yani, Truva atamayız. Truva atı olmak değil bu. Orası gençler için yapılan bir platform. Kendini bilmeyenler olabilir. Ama sözlük fayda sağlıyor. O sözlük fayda sağlıyor insana. Şimdi ülkemizde Wikipedia mesela kısıtlandı. Wikipedia bana katkı sağlıyordu Seyfullah abi. Yalan yok yani.
Ya tabii
Wikipedia'dan ben kendime bir şeyler alıyordum. Ki artık tezlerde, makalelerde Wikipedia kaynak olarak gösterilmeye başlanmıştı. Yani kelimenin, dilin faydası tartışılmaz yani, ne olursa olsun. Ya
faydalı bilgi kimden gelirse gelsin, evet, kıymetlidir. Yani yeter ki faydalı olsun. Zan olmasın yani, bilgiye dayansın. Yani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz zanın çoğundan sakınınız, hı hı, buyurur. Zan bilgiye dayanmayan yorum demektir.
Evet.
En genel tabiriyle. Yani internette şu an baktığımız zaman müthiş bir bilgi kirliliği var. Ve yorumların birçoğu bilgiye dayanmıyor. Bir yerden gördüğü bilgiyi alıyor. Doğruluğunu teyit etmeden. Hemen o yorumla alıp bir yerde birilerine hakaret ediyor. Belki incitiyor. Ama kendince bir davayı sahiplendiğini düşünüyor. Ama esasında dayandığı zemin bilgi değil. O yüzden çöküyor bütün ve gerçek bilginin aradan kaybolmasına sebep oluyor. Birinci sıkıntımız bu bizim. Yani internetteki şu an hakim olan üslup, bilgiye dayanmayan yorumlardan oluşan bir üslup maalesef. İkincisi cehaletle övünen ilginç bir tip türedi internette. Ha, bütün o çöplük dediğimiz platformlarda da olsun ya da diğer büyük sosyal medya platformlarında da olsun, garip bir şekilde cehaletiyle övünen, bilginin hassasiyetini çok önemsemeyen, bunu dert de etmeyen bir jargon oluştu. Bu noktada hani ilginç bir teşbih olacak ama hani salihlerle beraber olun emri gereği, dertli söylü gibi bir kısıtlanmış ve hani birçok üsluptan arındırılmış platformlar insanların bu noktada kendilerini bulmasına ve bilgiye dayanan yorum güçlerinin artmasına da vesile kesinlikle oluyor bir taraftan da. Bu becerilerini, evet, de arttırmış oluyor. Çünkü hakikaten bu zamanda özellikle bilginin hassasiyetini korumak da bir nevi cihat yani. Çünkü bilgi gerçekten kayboluyor. Çok fazla kirli bir bilgi kirliliği var. Ve bu noktada hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bilginin hassasiyetini korumak üzerine.
Eyvallah. İnşallah hayırlı olur.
İnşallah.
Dertli sözlük ve bilginin hassasiyetini korumak meselesi ciddi bir mesele bahsettiğiniz. Hemen dertli sözlü aslında bu konuya dair bir şeyler yazmak lazım.
Evet, bilgi hassasiyeti diye başlayalım.
Bilgi hassasiyeti diye. Evet Seyfullah abi, bugün Seyfullah Bayramı ağırlıyoruz kıymetli dinleyenler, genç zamanında. Kendisi Dertli Sözlüğün kurucu müdürü, şu an hala görevine devam ediyor. Dertli Sözlüğe internet üzerinden çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Dertli Sözlük yazmanız yeterli.
Evet.
Direkt karşınıza çıkıyor. Oradan kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra çok kısa bir süre içerisinde zaten size geri dönüş yapılıyor. Ya 10 tane tanım mı girmek gerekiyor abi?
5 tane civarı girince zaten.
Ya kendinizi orada biraz gösterin. Evet. Ha, ben varım burada deyin yani.
Hani bazısı tek tanımla tamam ya bu yazar olur dediğimiz oluyor. Tek tanımıyla. Hmm. Bazen 10 tanımla da ya kusura bakmasın dediğimiz de olabiliyor.
Önemli. Bu yüzden kendinizi orada güzel bir şekilde ifade edin. Mesela okuldaki derslerinizle alakalı aldığınız notları, tanım olarak paylaşabileceğiniz notları. Mesela tarih bölümü öğrencisiyim diyelim. Baktım işte Vakanüvis mesela, değil mi? Evet. Osmanlı döneminde, değil mi? Devlet, evet, tarihçiliği yani. Devletin tarih yazımı yaptırdığı kişiler Vakanüvis diyorlardı. Vakanüvis'i yaz oraya. Çünkü Google'a Vakanüvis nedir diye yazan, internete yazan birçok insan vardır. Veya işte radyo. Radyo ne demek? Erkam Radyo.
Erkam Radyo ne demek?
Genç zamanı
genç
hemen.
Genç zaman diye başlık.
Arkadaşlar buyurun. Salih Yüz Genç. Başlangıç oraya. Yani bunlar bunlar tabii ki bizler açısından değil, sadece toplum nezdinde bilginin paylaşımı açısından güzel bir hizmet olur. Güzel bir fayda sağlamış oluruz çevremize. Gördüğümüz olayları, yaşadığımız güzel hatıraları orada yazabiliriz. İnsanlar istifadesini açabiliriz. Ve hiç bilmediğimiz şekilde, hiç tahmin etmediğimiz yerlere bunlar ulaşabilirler. Zaten internetin birçok tarafını eleştiriyoruz ama en güzel tarafı bilgiyi paylaşmak tarafı bana göre. Bilgiye ulaşım inanılmaz hızlandı. Ve artık hani bilgiye ulaşamamak diye bir şey yok yani. Kendini gerçekten çok iyi konsantrasyon olarak hazırlayabilen biri internetten bir ayda İngilizce öğrenebilir mesela. Var bunun örnekleri var çünkü. Adam bir haftada bir ayda İngilizce öğreniyor. İnternette çünkü sınırsız bilgi var. Arapça ya. Bir dili öğrenmek internetten artık mümkün. Bilgi orada yüklü çünkü. Fakat bu tamamen bizle alakalı.
Yani bilgi her yerde ama şuurla da birleştirdiğimiz zaman onu dediğim gibi bir ayda İngilizce ya da birçok şeyi internetten rahatlıkla öğrenebiliriz.
Mesela şimdi yanımızda Kur'an-ı Kerim taşımıyoruz abi. Değil mi? Senin yanında Kur'an-ı Kerim var mı?
Yok.
Ama telefonunda var.
Var.
Bu artık böyle.
İşte telefondakini ne kadar açıyoruz o da işin... Tabii başka boyutu.
Başka bir, meseleyi başka bir yere getirmeyelim. Şu an biz meseleyi güzel olarak
İmkanlar olarak.
İmkanlar nispetinde yorumluyoruz. Artık böyle. Bizlerin de bundan nasiplenmesi lazım diye düşünüyorum ben. Bu büyük bir faydadır. Dertli sözlük ve diğer aslında genel konuşmak gerekirse yani bilginin paylaşım boyutu genele vurduğumuz zaman bizlerin muhakkak içinde bulunması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Dertli sözlük de bunun gerçekten en edeplisi, en ahlaklısı olma yolunda ilerleyen alanlardan, platformlardan biri ve sizlerin de orada olması kıymetli dinleyenler, genç zamanının dertli dinleyenleri, dertli bir sözlükte sizleri Seyfullah Bayram. Bugünden sonra bakacağız şimdi, bugün tarihi itibariyle acaba dertli sözlüğe girişler arttı mı, tanımlar çoğalıyor mu? Artıyorsa Seyfullah bana yemek ısmarlayacak, öyle anlaştık programdan önce. Ona göre kendinizi hazırlarsanız seviniriz. Evet Seyfullah abi, şimdi dertli sözlüğe bu arada çok konuştum. Hakkını helal et.
Güzel konuştun. Sıkıntı.
Estağfurullah. Şimdi dertli sözlüğe birçok tanım girildi bu zamana kadar. Hı-hı. Peki senin böyle ya bunu tanım olarak mı girdiniz ya? Ya böyle bir tanım olabilir mi? Ya siz gerçekten ciddi misiniz dediğin şeyler oldu mu?
Olmuştur. Olacaktır muhakkak olmuştur. Ama yani çok böyle takdir ettiğim hatta başyapıt olarak gördüğüm tanımlar da olmuştur diğer taraftan. Bir dönem bir sene kadar Gençlergide zaten dert sözlük seçkisi adı altında yayınlandı.
Niye artık yok abi? Yayın yönetmenlerimize buradan bir serzenişte bulunalım mı yoksa benimle mi alakalı diyorsun?
Biraz benimle alakalı, biraz yayın editörlerimizle alakalı, biraz yazarlarımızla alakalı ama yeniden başlayabilir. Hatta bir başlayacak gibi de olmuştu. Sonra ben onu dergide değil de gençlergisi.com üzerinden yapalım demiştim. Hı-hı. Yakın zaman önce. Yeniden başlayabilirim, neden olmasın?
İnşallah başlar. Biz başlamasını isteriz yani.
Güzel de olur evet.
Güzel oluyordu. Ben bakıyordum oraya mesela. Aa işte benim tanımım girmiş falan diye sevindim olmuştu birkaç sefer.
Evet.
Hadi. Çünkü biz şimdi dergide yazıyoruz. Dergide yazdığımız için zaten dergide varız aslında bir şekilde. Ama hani sözlükteki tanım orada kullandığın dil biraz farklı oluyor. Yani orada kendini daha rahat hissediyorsun belki. Hani daha farklı bir veçeden bakıyorsun meseleye. Ve o beğeniliyor birileri tarafından. Evet. Çok zevkli bir şey aslında bu.
Daha kısa bir cümle zaten.
Evet.
Dergide yazdığın zaman 450-500 kelime en az yazmış olman gerekiyor. Orada 10-15 kelimeyle çok böyle
meseleyi anlatmaya
bir
mesele
atmaya çalışıyorsun. Çok daha özel bir tanım olmuş oluyor o yüzden.
Twitter'da şimdi 140 karakter var malum.
Evet.
140 karaktere birçok şey sığdıramıyoruz diye aslında şikayetçiyiz. Fakat sözlüklerde bu daha fazla var.
Evet.
Yani sen bir kelimeyi anlatmaya kalksan şimdi Fatiha suresinin tefsiri bir cilt. Öyle değil mi?
En az bir cilt belki.
En az bir cilt yani. Sen oraya Fatiha suresini anlatıyorsun ama.
Evet.
Bu şunu gösteriyor. Yani kendi gözünle bir şeyler ortaya çıkarmışsın. Anladığını yazıyorsun.
Anladığını
oraya.
Yazıyorsun.
Ve bu çok zevkli bir şey. İnsanı geliştiren bir şey ya. Gerçekten. Şu an inan dertli sözlüğe gidip bir şeyler yazmak istiyorum.
Yani birkaç cümleyle bir konudaki bilgini ya da derdini ya da düşünceni paylaşıyorsun. Hem hani farklı bir şekilde yazmaya çalışmışsın. Kendin fikrini yazmaya çalışmışsın.
Hı hı.
Bir de yani biliyorsun ki orada işte belli bir sayıda kişi, insan o yazdığını görecekler, okuyacaklar, değerlendirecekler. Çünkü oyluyorlar. Kimisi beğenilerine ekliyor. Kimisi mesaj atıp duruma katılmadığını ya da şerh düştüğünü ifade ediyor. Yani interaktif bir platform olmasının da böyle bir avantajı ve güzelliği var.
Yani aslında oradan yazarlarla da konuşabiliyorsun yani.
Tabii.
Sohbet edebiliyorsun.
Tabii, tabii.
Çok güzel. Eyvallah. 8. yılında dertli sözlük.
8. yılında evet.
Peki 8. yılda özel çalışmalar mevcut mu? Bir şeyler yapılacak mı?
Birkaç tane
projeniz var mı?
Projem var. Yani şu an hazırlama aşamasında olduğum.
Hı hı.
Bir tanesi bir dönem biz araç hazırlamıştım ben. Böyle. Aracı da şöyle hazırladım. biraz kendi işimle alakalı, malum tasarımcı olduğumu söylemiştim. Bir baskı merkezindeydim, bir iş bastıracaktım. Adam, abi işte bir yarım saat beklesen olur mu dedi, biraz gecikecek dedi. Tamam dedim, bilgisayarım yanımdaydı. Başka bir işim, bilgisayarımı açtım. Orada masaüstünde ayraçlar gördüm. İşte bunlardan bastırır mısınız bana dedim. Tamam dedi, hemen orada hazırladım ders sözlük ayraçlarını. Orada bastırdım ve çok beğenildi yani. Tahmin ettiğimden çok çok çok daha fazla beğenildi. Herkes istedi falan böyle. Bundan hareketle yeni bir ayraç serisi hazırladım. Onları inşallah dağıtacağız. Belki isteyen, sosyal medya üzerinden dağıtırız. Talep eden olursa göndeririz. Bunun gibi, bunun haricinde yeni bir, hani yeniden bir hareketlenme adı altında biraz daha farklı bir ne desek ona?
Bir rüzgar
estirme çalışmalarımız olacak inşallah yakın zamanda.
İnşallah.
Bunları düşünüyoruz.
Yani bu ayraç meselesi, mesela kupalar.
Kupalara.
Çok, gençlerin de çok sevdiği, bizlerin de çok
sevdiği şeyler. Ayraç biraz da kupalarda, kupa da olabilir. Ayraç biraz da hani sözlük okumak gerektiren bir platform olduğu için ayraç biraz daha sözlükle de anlamlı. Tabii
defter de yap Seyfullah abi.
Defter.
Not defteri.
Defter sadece bir adet yapmıştım vaktiyle kendim için. İnşallah onu da imkanlar nispetinde yapabiliriz.
Tabii bu hani altyapısının güzel olduğundan bahsettik ama belki maddi altyapısı da her zaman sorundur böyle şeylerin.
Evet, özellikle teknik anlamda çok sıkıntılar yaşadığımız oldu. Halihazırda teknik anlamda bir iyileştirme isteyen bölümler var. Bir kanal sistemi getirmiştim ben. İşte farklı bütün içeriği kategorize edecek. Mesela sinema ile ilgili başlıkları görmek istiyorsun sadece. Sinema butonuna tıklayacaksın. Sağ sol tarafta sadece sinema ile ilgili başlıklar gelecek şeklinde. O mesela bir senedir iyileştirilmeyi bekliyor. Yazılımcı eksiğimiz var bu anlamda. Yazılımcılar biraz ağırdan alıyor. Biz biraz ısrar etmiyoruz derken iş böyle uzuyor.
Evet. Yapılacak iş yok.
Yapılacak iş çok.
Görev almak isteyen, bu konuda ben de varım diyen Seyfullah Bayram'la irtibata geçebilirler. Evet. Ya da bendenizle de irtibata geçebilirler. Ben Seyfullah abi yönlendiririm. Eyvallah. Komisyon koyup.
Eyvallah.
Eyvallah. İnşallah hayırlısı olur.
İnşallah.
Peki Seyfullah abi, senin kelimeye olan ilgin çok çaplı bir şey. Yani sen normal sosyal hayatta da böyle bir bakıyorsun etrafa, ben görüyorum. Aa, burada bir şey var. Bu kelime ne anlama geliyor falan. Seviyorsun kelimeleri. Biraz bundan bahsetsek. Programın sonuna doğru geldik zaten artık. Biraz da bundan bahsedelim. Dertli sözlüğün, dertli müdürünün nasıl dertli böyle kelimeler, dertli olduğunu görmüş olalım.
Evet, kelimeler İmam Gazali'ye atfedilen bir söz var. Ben bu sözün doğruluğunu teyit edemedim ama onu da belirteyim. İştikak bütün ilimlerin anasıdır diye. İştikak köken bilim demek, etimoloji demek. Şakka kökünden türüyor. Etimoloji, köken bilim, yani gerçekten insanın hem çok böyle zevkle uğraştığı ama diğer taraftan da ciddi biçimde insanın ufkunu açtığını düşündüğüm bir disiplin ya da bir alan diyeyim. Süleyman Ragıp Yazıcılar ağabeyimizin bir sözü vardır, hep dile getirir: ne kadar kelime o kadar kalite şeklinde. Yani ne kadar kelime o kadar fikir, ne kadar kelime o kadar düşünce, ne kadar kelime o kadar yorum kabiliyeti ya da o kadar ufuk diyebiliriz bu anlamda. Köken bilim de bu kelimelerin kökeniyle düşündüğünüzden dolayı bazen mesela bir kelime üzerine düşünürken birden kendinizi o kelimenin kökenini takip ederken, Türkçe bir kelimenin kökenini takip ederken birden kendinizi önce İran'da bir Farsça, daha sonra oradan belki Orta Asya'ya doğru Çin'de, belki Japonya'da, belki başka bir ülkede bulabiliyorsunuz. Başka bir ülkenin kültüründe bulabiliyorsunuz. Böyle bir çeşitlilik imkanı veriyor. Böyle bir keyif katıyor olaya. Bir de düşünce derinliği anlamında müthiş bir kolaylık sağladığını düşünüyorum. Mesela bir kelime üzerinden gidelim. Mesela adalet kelimesi üzerinden gidelim. Hı hı. Adalet hakkında birçok kitaplar yazılmıştır. Herkesin adalet tanımı vardır bir şekilde. Ama hani Araplar adalete neden adalet diyorlar? Adalet nereden türedi diye bir araştırdığımız zaman adaletin kelime kök manasına gidiyoruz. Kök manası her şeyin yerli yerinde olması. Yani Araplar deveye şöyle yük diyorlar. Yükün iki tarafına şöyle arkaya geçip bakıyor. Aynı seviyede olduğunu görünce adil oldu diyor. Adalet sağlandı diyor. Oradan geliyor. Şimdi adaleti kendi bildiğimiz manasıyla düşündüğümüz zaman bir şekilde sınırlı bir kapsamda düşünürüz. Ama her şeyin yerli yerinde olmasıdır. Hayatımızdaki bütün meseleleri yorabiliriz. Mesela ders çalışacaksın. Yani dinleyicilerimizin çoğunun öğrenci olmasından hareketle ders çalışma örneği veriyorum. Ders çalışacaksındır. O dersin de bir yeri vardır. Demek ki adalet gereği, adaletin tecelli etmesini istiyorsan dersin de bir yeri vardır. Yemeğin de bir yeri vardır. Arkadaşlarla vakit geçirmenin de bir yeri vardır. Her şeyin bir yeri varsa bunun adalet bu şekilde tecelli etmiş oluyor. İkinci boyutu, şimdi cümleyi açalım. Hani kelimeden hareketle düşünce ufkumuzu nasıl genişlediğini örnek vermek için söylüyorum bunları. Her şeyin yerli yerinde olmasıdır. Bu her şeyin, bir şeyin yerini tayin edilmem için neye sahip olmam gerekiyor? O şeyin bilgisine sahip olmam gerekiyor. Mesela şu kalemin yapısına, niçin kullanıldığına, kalemin neyden zarar göreceğini bilmezsem kalemi koyacağım yerler konusunda da yanlışlıklar yapabilirim.
Evet.
Bu da kalemi adaletle tecelli etmemi engeller. Mesela kalemin suya konulduğunda bozulan bir şey olduğunu bilmezsem kalemi suya koyarım, bozulur. Bu bilgi beni adaletle adalet çizgisinde kalmamı sağlıyor. Bu bizi bilgiye götürüyor ama bizde şöyle bir söz vardır. Hani adaletten başka bir kelimeye geçeceğiz. İnsan bilmediğinden mükellef değil.
Ya da bilmediğinin cahilidir.
İnsan bilmediğinden mükellef değil deriz ya. Fakat adaleti bilgi şartına bağladık. Bu bizi şuur kelimesine götürüyor. Yani insan bilmediğinden mükellef değil belki ama insan bulunduğu dairede, bulunduğu bilgi dairesinde şuurla hareket etmekten mükellef. Evet. Şuur nedir? Şuurun kökenine gidelim etimolojik olarak. Şuur çok ilginç. Arapçada kıl ile aynı kökten. Şaara kıl kökünden türüyor.
Kıl. Bildiğimiz kıl. İnsanda
evet,
bulunan kıl
evet,
yani.
Bildiğimiz
çok
kıl.
Çok ilginç.
İlişkisi ne? Şuur bir şeyi kılına kadar bilmek demektir zaten. O yüzden şuur diyoruz. Yani Türkçe'de bir ifade vardır. Ben senin ciğerini bilirim deriz ya.
Çok şuurlusun.
Ha, ben senin ciğerini bilirim deriz. İşte şuur da bir şeyi kılına kadar yani en ufak detayına kadar bütün boyutlarıyla bilmek demektir.
O zaman birazcık kıl olmak lazım kıymetli dinleyen. Değil mi? Kıl olacağız yani.
Geçtiğimiz hafta bizim Genç Dergi'nin evlerinden birinde, Mane Evi'nde böyle haftada bir
Genç Dergi'ye gönül veren arkadaşların kaldığı evler değil mi?
Evet.
Ha, tamam.
Genç Dergi'nin evi deyince biraz kurumsal bir boyut oldu.
Öyle bir şey yok çünkü.
Genç Dergi'de evet, gelip giden arkadaşların beraber bulunduğu.
Beraber tutukları bir öğrenci evi.
Evet, o evde arkadaşlarımızla arada buluşup kelimeler üzerine muhabbet ediyoruz. Yine bu şuur bahsine açıldı. Oradan örnek vereyim. Hani şuur dedim kıl kökünden türüyor falan böyle. Hani her şey, o demek ki her şeyden kıllanmak da buradan mı geliyor acaba falan. Hani bir şeyden kıllandım o bilgiye gidiyorum falan filan gibi böyle bir yorum yapmıştı arkadaşım.
Doğru, güzel ama.
Yani o aklıma geldi.
Zaten mesela ben geçen bir yerde okudum. Anadolu yöresinde hani belki tam bu dediğine örnek olacak bir şey değil ama yani onunla alakalı bir şey aslında. Yani bizim kullandığımız şeylerin kökenleri çok ciddi şeyler aslında. Anadolu'da mesela şey derler işte ellem derler ellem. Hani ellem gelmiştir. Ellem Seyfullah genç zamanlarına gelmiştir mesela. Ellem ben de duyardım. Ben Çorumluyum. İşte babaannelerimiz.
Aşağıda ellem derler.
Evet anneannelerimiz derler de öyle yani. Hı hı. Geçen bir yerde okudum. Ellem'in kökü Allahu Alem'miş aslında.
Evet, Allahu Alem'in sonra şey.
Söylene söylene.
Anadolu dili olmuş hali.
Evet. Ellem olmuş. Çok hoşuma gitti. Anadolu irfanını i̇şte, bir kez daha görmüş olduk.
Bir yani kelimenin ardından gidince dedim ya hani bambaşka yerlere ulaşabiliyorsunuz. Müthiş keyif alıyorsunuz. Mesela yani Anadolu önceki şeyi bitireyim de şuur bahsini.
Tamam buyurun abi.
Bu noktadan sonra şuna getiriyorum lafı. Hani adaletin tecelli etmesini istiyorsan şuur farzdır. Gibi hani yere geliyoruz. Şimdi Anadolu ağız deyince mesela yürek kelimesi ve yürümek aynı kökten. Şimdi bunu güncel sözlüklere bakınca bulamazsınız. Yürümek için derler ki adım atarak bir yerlere gitmek. Yürek için derler insanın yaşamasını sağlayan organ gibi. Ama etimolojik olarak yaklaştığın zaman yürek ve yürümenin aynı kökten olduğunu görüyorsun. Ve hani yürümenin bir yaşam alameti, hayat alameti olduğunu, yürümekteki yürürken bunu düşündüğünüz zaman daha böyle anlamlı bir fiilde bulunmuş oluyorsunuz. Ya da bunun gibi hani Anadolu ağzı dedin oradan hareketle. özellikle babaannelerimizin, anneannelerimizin konuştuğu kelimelere bakarsak dediğim boyutta birçok kelime vardır zaten. İyi etimologlar da zaten bu işte ilgilenen adamlar da yani bu bir kelimenin kökenini ve hikayesini araştırırken ilk başvurdukları kaynaklardan biridir zaten. O halkın o bilge dediğimiz kelimeler ilk başvurulan kaynaklardan biridir zaten. Da delilidir. Eğer bir bölgedeki ihtiyarlar o kelimeyi kullanıyorlarsa o köken olarak oradan geldiğine delil olarak rahatlıkla kabul edilir zaten.
Eyvallah. Çok güzel. Yani kelimelerin ne kadar çaplı, ne kadar boyutlu olduğunu, ortaya çıkışlarının ne kadar özel olduğunu,
her çıkışın bir hikayesi olduğunu,
her çıkışın bir hikayesi olduğunu fark edersek eğer kelimelere duyduğumuz saygı, dilimize duyduğumuz saygı artacaktır. Zaten dilini bilmeyen, kelimeleri, kavramları tam olarak bilmeyen bir insan ya da bir topluluk, bir kavim artık yani ne diyelim buna, şuur anlamında eksiklik yaşayacaktır malum.
Yani Allah Kur'an'da dillerden bahsederken zaten dillerin Allah'ın bir ayeti olduğunu söyler. Bütün diller Allah'ın ayetleridir bu anlamda zaten.
Evet.
Allah'ın varlığının delilleridir.
Mesela Arapçayı çok iyi bilen biri Kur'an'ı okuduğu zaman anlayabilir. Okuyarak anlamış olur yani. Anladığını böyle tasdik eder. Yani meal okumaya, birinin yorumundan, birine süzgecinden geçmiş, tercümesinden geçmiş bir metne bağlı kalmaz. Bizim yaşımız genç şu an. Vaktimiz de az çok var. Yani büyüklerimiz belki artık ilgilenmek de istemiyorlar bazı şeylerle ama 70 yaşında, 80 yaşında Kur'an okuyan, hafız olan insanları da görüyoruz. Bir ağabeyimizin babası mesela kendisi bahsetmişti. 70 yaşından sonra hafız olmuştu. Bunun örnekleri de var. Yani yaşla da alakalı değil sadece. Bir şeyler yapmak isteyen, bilmek isteyen, şuurlanmak isteyen, daha fazla şuur sahibi olmak isteyen için çok fazla imkan var. Sözlüklerden yola çıktık. İnternet, interaktif sözlüklerden yola çıktık. İnternet bunun ciddi sağlayıcılarından biri. İnternetteki bilgiler çok fazla. Belki sen biri değil mi abi? Birçok sözlüğün tanımını internetten öğreniyorsun yani. Ciddi araştırmalar yaparak yani.
Evet. Yani
İyi sitelere bakarak ya da takip ettiğin kişilere bakarak. Tabii kitapların sayfalarını karıştırmak çok daha önemli bu noktada. Çok teşekkür ediyoruz Seyfullah abi.
Eyvallah, ben teşekkür ederim.
Peki son olarak belki sana şöyle bir şey sormak istiyorum bugün. Bunda özel sorular bak. Normalde çok sormam bu soruları.
Eyvallah.
Hangi kitapları okuyorsun mesela? Hangi tür kitapları okursun? Hani kelimelerle, dünyası kelimelerle artık şekillenmiş, seven bir insanın, bir genç bir insanın hangi tür kitapları okuduğunu burada bir dinleyicilerimize paylaşalım. Sözlüklerden mesela yola çıkabiliriz yani.
Sözlüklerden bahsettiğimiz için ben de sözlük kitaplarından bahsedeyim o zaman. Gerçi şöyle bir sıkıntımız var maalesef. Etimolojik sözlüklerimizin birçoğunun baskısı bulunmuyor. O yüzden şu kitabı benim kendi kitabımda bulunduğum kitapların da hiçbirinin neredeyse baskısı yok. O yüzden belki hani tavsiye etmiş gibi olduk ama baskısı olmayan kitabı da tavsiye edeceğiz. Yani belirteceğiz daha doğrusu tavsiye demeyelim de. Benim en çok takip ettiğim etimolojik sözlüklerden bir tanesi İsmet Zeki Eyüboğlu'nun Türk Dili Etimoloji Sözlüğü çalışması. Sosyal Yayınlarından çıkmıştı en son. Onda baskısı yok maalesef. İnşallah yakın zamanda çıkar. Daha sonra Nişanya'nın Sözlerin Soyacılığı diye bir etimolojik sözlüğü var. O sözlüğün online versiyonu da var. Yani illa matbu halini almamıza gerek yok. Nişanyansözlük.com olsa gerek ya da Google'a yazıldığında çıkıyor zaten. Bunun haricinde Hasan Eren'in gene etimolojik sözlüğü vardı. Ondan maalesef baskısı yok. Ama Türk Dil Kurumu'nun, özellikle Türk Dil Kurumu'nun bu anlamda bir çalışması yok mesela. Yani Türk Dil Kurumu'nun Türkçe'nin etimolojik sözlüğü diye bir çalışması yok.
Allah Allah.
Geçtiğimiz sene bir kurul kurulmuştu. 2019'da bir sözlük çıkacağını söylemişlerdi ilk defa. Onu merakla bekliyoruz. Bunun haricinde İştikakçının Köşesi diye bir kitap var. Yazarını şu an aklıma gelmedi. Dilim ucunda denir yani böyle.
O seviyede. O kitabı ama ben hatırlıyorum. Senin elinde görmüştüm birkaç defa.
Çok böyle kelimeler hakkında çok böyle keyifli yazılardan oluşan bir kitap. Mesela o kitapta yazmak, yazı kelimesinin Türkçe'de günah manasına geliyor yazı. Eski Türkçe'de. Neden günümüzdeki manasına nasıl geldiğini anlatan.
Onun yazısı falan acaba.
Şimdi günümüz,
şey mi?
Yok, oradan da gelebilir de hani. Günümüzdeki manasına.
Ben uğraştım ne kadar şuurluyum acaba diye.
Günümüzdeki manasına nasıl geldiğini anlatan çok keyifli bir yazı var mesela orada. Yazıdan bahsetmeyeceğim nasıl geldiğini, maksat kitabı okusunlar.
Eyvallah.
Bunun haricinde Hüseyin Rahmi Göktaş'ın bu konularla ilgili çok çok güzel kitapları evet. var. Ki Hüseyin Rahmi Göktaş kendi dil felsefesini ya da kendi dil teorisini kurmuş bir adamdır. Günümüz Türkiye'deki bu konudaki belki de en iyi, en böyle donanımlı isimlerden biridir. Onun kitapları bu konuda çok iyidir. Bunun haricinde özellikle matematikle arası iyi olan, sayılarla arası iyi olanlar için söyleyebileceğim. Yakın geçtiğimiz Nisan ayında çıktı. Asım Gültekin'in Birden Bine isimli kitabı. Türkçedeki sayıların etimolojisini araştırıyor. İşte bire neden bir diyoruz? Üçe neden üç diyoruz? Altı neyin altı? Altı diyoruz da bir şeyin altı olması gerek. Neyin altı?
Çok dikkat çekici bir kitap aslında. Evet.
Evet, o kitap okunabilir. Kısaca böyle.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz Seyfullah
abi. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli çok bir sohbet aldım. Oldu.
Evet. Eyvallah. Çok keyifli bir sohbet oldu bizler için de. İnşallah tekrar görmek istiyoruz seni.
İnşallah.
Dertli başka. Sözlük yine nice 9. 10 senelere, 11. İnşallah. Senelere
yazarlarımızla yükselsin. Beraber, hep beraber. Inşallah.
Yazarlarımızla beraber. Buradan Seyfullah Bayram'a teşekkür ediyoruz. Erkam Radyo'da Genç Zamanlı programında misafir oldu. Sizleri de Genç Zamanlı'nın dertli dinleyicileri Dertli Söz'le bekliyoruz diyelim.
Eyvallah.
Orada kendinizle alakalı, hayatınızla alakalı, okulunuzla, eğitiminizle, işinizle alakalı tanımlarda bulunabilirsiniz. İlla ki bir kelime tanımı, illa ki bir meselenin açıklaması değil, olayları, hikayeleri de paylaşabilirsiniz. Dertli Sözlük gerçekten güzel bir yer. Kelime tipleri hep hoş. Ben bakıyorum yazarlara. Güzel yazarlar var. Yani yorumlar güzel, ufuk açıcı konular var. İstifade etmek lazım. İnternette veya diğer alanlarda vakit geçirirken otobüste gidiyoruz mesela, bakabiliriz yani. Zevkli olur. Yanımızda kitap yoksa mesela açıp Dertli Sözlük'ten yorumlara bakabiliriz.
Eyvallah.
Diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Dertli Sözlüğün Dertli Müdürüne.
Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olun.
Genç Zamanında bu haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.